Adnan Oktar davasında da İmamoğlu davasında olduğu gibi duruşma kimlik tespiti yapılmadan başlamıştır. CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel ve Adalet Bakanlığından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sayın Gökçe Gökçen dikkatlerine. Konu, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlayan İBB davasında olduğu gibi Adnan Oktar davasında da hukuka aykırı şekilde kimlik tespiti yapılmadan yargılamaya başlanmış, CMK 191. maddesine aykırı kovuşturma yürütülmüştür. Yapılan yüzlerce hukuksuzluktan biri olan bu ve benzeri uygulamalara konu, müvekkil Adnan Oktar ve arkadaşları olduğunda sessiz kalındığı için şimdi hukuksuzluk tüm ülkeyi kapsayan dev bir kabusa dönüşmüştür. Açıklamalar, malumunuz üzere Adnan Oktar davası ile İBB davasının sorgu aşamalarındaki benzerliklerin birincisinden bahsettiğimiz önceki yazımızda her iki davaya bakan mahkeme heyetlerinin doğal hakim ilkesine aykırı şekilde görevlendirilmiş hakimlerden oluşturulduğunu arz etmiştik. Bu yazıda ise her iki davada da CMK 190 birinci maddesine göre muhakkak yapılması gereken kimlik tespit işleminin itirazlara rağmen yapılmadan duruşmalara başlanmasına yer vereceğiz. İBB davasının başlamasıyla birlikte hukuk ihlalleri kamuoyunda yaygın bir şekilde tartışılmış, bazı kesimler ise bu tip ihlalleri sanki ilk defa duymuş gibi hayret içinde eleştirilerde bulunmuştur. Bu hukuksuzluklardan biri de sorgu aşamasına geçilmeden önce yerine getirilmesi gereken kimlik tespit işleminin yapılmaması hakkındadır. Konuyla ilgili eleştiri ve tespitlerden bazıları şöyledir. Örnek 1. İ.B.B. davasının ilk duruşmasında gerçekleşen hukuk ve usul ihlalleri, madde madde. CMK madde 191 bölü 1, sanığın ve müdafiinin hazır bulunup bulunmadığı, çağrılmış tanık ve bilirkişilerin gelip gelmedikleri saptanarak duruşmaya başlanır. Örnek 2. İkinci oturumda usul tartışmaları, duruşmanın ikinci oturumu başladı. Avukatlar usule ilişkin talepleri almadığı, sadece reddi hakim taleplerini aldığı ve kimlik tespiti yapmadığı için heyetin savunmaya geçemeyeceğini söylüyor. Mahkeme başkanı ise, ben usule ilişkin talepleri aldım, siz reddi hakim talebinde bulundunuz, tek tek başka talebiniz var mı diye soramam, artık kötü niyetli olduğunuzu düşüneceğim, diyerek savunmaya geçmek istediğini söyledi. Avukatların itirazı sürüyor. Burada sadece iki örneğini verdiğimiz eleştiriler sosyal medya ve basında çok daha geniş yer almıştır. Bunlar haklı ve yerinde eleştirilerdir. Öte yandan İBB davasının daha başlangıcında CMK 191. maddesinin ihlalini ciddi hukuksuzluk olarak gündeme getiren bazı kimselerin geçmişte Adnan Oktar davasında aynı ihlale sessiz kalmış olmaları, bugün hak ve hukuk savunuculuğu üstlenmiş olan bazı sol görüşlü gazetecilerin ise göz göre göre bu ve diğer tüm hukuksuzlukları desteklemiş olmaları dikkat çekicidir. Hatta aynı çevreler, CMK 190, birinci dışında bu davanın emsali sayılabilecek Adnan Oktar davasındaki çok daha vahim ve ciddi hukuksuzlukları da görmezden gelmişlerdir. Adnan Oktar davasında CMK 191. maddesine aykırı kovuşturma yürütülmüştür. Davanın 17 Eylül 2019 tarihli ilk celsesinde duruşma salonunda yer alan sanık, tanık ve müştekilerin kimlik tespitleri yapılmamış, iddianamede müşteki olarak yer alan şahısların katılma talepleri alınmamış ve CMK 201'e aykırı bir şekilde doğrudan sanıkların sorgu işlemlerine başlanmıştır. Dahası duruşma zaptına katılan vekilleri sanık müdafi olarak yazılmış, gerçeğe aykırı olarak kimlik tespitlerinin tamamı yapıldı diye gösterilmiş, yine gerçeğe aykırı olarak sanıklara haklarının hatırlatıldığı ve sanıkların "avukatım hazır, savunma yapmaya hazırım" dedikleri böyle bir şey yaşanmamış olmasına rağmen yazılmıştır. Ceza Muhakemeleri Kanunu'nda duruşmanın başlangıcında yapılması gereken işlemler ve tüm kovuşturma uygulamaları açıkça belirtilmiştir. Buna göre CMK, madde 190, 1 bölü 1, sanığın ve müdafinin hazır bulunup bulunmadığı, çağrılmış tanık ve bilirkişilerin gelip gelmedikleri saptanarak duruşmaya başlanır. Mahkeme başkanı veya hakim, duruşmanın başladığını, iddianamenin kabulü, kararını okuyarak açıklar. CMK madde 191 bölü 3, duruşmada sırasıyla. A. Sanığın açık kimliği saptanır, kişisel ve ekonomik durumu hakkında kendisinden bilgi alınır. İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'ne kayıtlı 2019 bölü 313E sayılı dosyadaki 17 Eylül 2019 tarihli duruşmanın birinci celsesine ait tutanaklarda defalarca itiraz edildiği halde kimlik kontrolünün yapılmaması ile ilgili mahkeme başkanı Galip Mehmet Perk ile sanık avukatları arasında gerçekleşen konuşmalara bir örnek şöyledir. Bir kısım sanıklar müdafi, avukat Arzu Gül söz aldı. Tarkan, Yavaş müdafi, avukat Arzu Gül. Şimdi başkanım, CMK 191 uyarınca tüm sanıkların kimlik tespiti yapılmadan sorguya başlamanızı kabul etmiyoruz, itiraz ediyoruz. Mahkeme başkanı, evet. Bir kısım sanıklar, müdafi avukat Arzu Gül söz aldı. Segbiz, geçiyordur zaten. Necati Koç. Şu anda o da benim müvekkilim. Ama burada değil gördüğüm kadarıyla çünkü kimlik tespiti vapılsa ortaya çıkardı. Ama yok müvekkilim olmadan yine duruşmaya başlanamaz. Mahkeme başkanı. Evet. Bir kısım sanıklar, müdafi avukat Arzu Gül söz aldı. Bu sebeple itiraz ediyoruz. Bu eksiklikler yerine getirildikten sonra ve ayrıca hangi sanıklar, hangi gün ifadesi alınacak şekilde savunma hakkımızın kısıtlanmaması adına listelenirse böyle de taleplerimiz var. Teşekkür ederim. Mahkeme başkanı, talepleriniz değerlendirilecek avukat hanım. Evet, diğer avukat hanım var mı? O grupta başka konuşmak isteyen var mı? Evet, buyurun avukat bey. Sanık Bora Yıldız, müdafi. Avukat Burak Akın, söz aldı. Bora Yıldız, müdafi. Avukat Burak Akın, öncelikle ceza muhakemesi kanununa göre tüm kimlik tespitlerinin vapılmasından sonra sanıkların sorgusuna başlanabilir ve ayrıca iddianamenin özetlenmesinden sonra sanıkların sorgusu yapılabilir. Az önce sanığı çağırıp, oradan buyurun, anlatın. Bakalım dediniz, doğru bir usul değildir. Öncelikle iddianameyi, şahsa karşı yüklenen suçlamaları izah etmeniz lazım. Bu izahtan sonra ancak sorguya başlanmasını talep ediyoruz. Usulen bu yönteminize itiraz ediyoruz. Ayrıca görev ve yetki itirazımız bizim de bulunmaktadır. Davanın ilerleyen aşamalarında yaşananlar da kanun maddeleri, içtihatlar, somut deliller, bilimsel mütalaalar ve tanık beyanlarının hiçbiri dikkate alınmadan bir yargılama yapıldığını ortaya koymuş, hatta hükmün daha soruşturma aşamasında zaten belirlenmiş olduğu kanaatini oluşturmuştur. Mahkeme heyeti kovuşturma boyunca kendince boş yere vakit alacak ve külfet gibi gördüğü usulü işlemlerle vakit kaybetmeyip, yani hukuku hiçe sayıp, sonucu zaten belli olan yargılamayı alelacele tamamlama psikolojisinde olmuştur. Ülkemizde Adnan Oktar davasında görülen ağır hukuk ihlallerine sessiz kalındığı için sonraki davalarda benzer şekilde uygulanmaya devam edilmiş, bu yönüyle Adnan Oktar davası ağır hukuk ihlallerinin normalleştirildiği sürecin miladı olmuştur. Nitekim Adnan Oktar davasının yargılama sürecinden önce her ne kadar zaman zaman aksaklıklar yaşansa da yargı kurumları hukuka dayalı iken, Adnan Oktar davasıyla başlayan süreçle birlikte yargıya güvenin Cumhuriyet tarihindeki en düşük seviyeye indiği bir dönem başlamıştır. Türkiye'de artık gitgide yaygınlaşan, çok sayıda insanı mağdur eden, bu nedenle de eleştirilen hukuksuzlukların ilk mağdurları müvekkil ve arkadaşları olmuştur. Halkın adalete ve yargıya güveninin bu derece sarsılması, kuşkusuz toplumsal huzur ve düzeni doğrudan hedef alan bir tehlikedir. Bu açıdan değerlendirildiğinde hukuksuzlukları destekleyenlerin bir kısmının da bilgisizlik veya cehaletten değil, bilinçli olarak bir kamuoyu yönlendirme planının parçası oldukları görülmektedir. Yapılan bir uygulamanın hukuka aykırı olduğunu bildiği halde coşkuyla destekleyenler sadece o an için kendilerine telkin edileni savunmakla kalmamakta, gelecekte tüm ülkeyi kıskacına alacak bir hukuksuzluk felaketine katkıda bulunmaktadırlar. Müvekkil Adnan Oktar ve arkadaşları 8 yıldır ilk günden bu yana sadece kanunların uygulanmasını talep etmişler, hukukun sınırları içinde yargılama yapılmasını istemişlerdir. Bunu yalnız kendi gelecekleri için değil, ülkenin bekası için önemli görmüşlerdir. Müvekkil başta. Sayın CHP yöneticileri ve partililer olmak üzere tüm kesimlerinde aynı duyarlılıkla hukuksuzluklara karşı durduğunu düşünmektedir. Şu hususun da dikkatle değerlendirilmesi gerekir. 2018 yılındaki operasyondan bu yana müvekkil ve arkadaşlarının yaşadıkları tüm hukuksuzluklar sırayla şimdi İmamoğlu davasında yaşanmaktadır. Bundan sonrasında da benzer süreçler yaşanacaktır. Başka davalarda da aynı konular gündem olacaktır. Şu an haklı olarak hukuksuzluklara tepki gösterenlerin bu konudaki duyarlılıkları güzeldir. Bu tepkinin etkili olabilmesinin tek yolu ise adalet, hukuk, eşitlik, sevgi ve iyiliği savunanların ittifak etmesi, herkesin kendisi için istediğini kendisi gibi düşünmeyen için de istediği bir anlayışın yaygınlaşmasıdır. CHP yetkililerinin mevcut durumu, ülkemize bu güzel anlayışın yerleşmesine öncü olmak için bir fırsat ve imkan olarak görüp, elinden geleni yapacaklarına müvekkilin güveni tamdır. Tüm bu açıklamaları vekaleten bilgilerinize arz ederiz.